Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun ve Erkam TV'nin değerli dinleyenleri, izleyenleri, İslam ve Hayat başlıklı programımız bugün yine inşallah muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikte yapmış olacağız. Bugün üzerinde konuşacağımız konu Kur'an-ı Azimüşşan'la mümin ilişkisi çerçevesinde Kur'an'dan gönlümüzde, hafızamızda ne var, ne kadar var? Kur'an'ın hıfzı, Kur'an'ın hafızlığı ne anlama geliyor? İnşallah bu konular üzerinde hocamla efendim bir çerçeve sohbet yapmaya çalışacağız. Rabbimiz Kur'an'la ülfetimizi inşallah razı olacağı bir kıvama yükseltir diye ümit ediyoruz. Muhterem hocam, hoş geldiniz.
Hoş buldum, teşekkür ederim hocam.
Üstadım, bir müminin Kur'an'la ilgisinin çerçevesi çok boyutlu bir çerçeve elbette. Kur'an'ı dinlemek de bir Kur'an'la ülfet anlamında önemli. Kur'an'ı okumak elbette önemli. Kur'an'ı yaşamak belki hepsinden daha önemli. Ama biz bugün inşallah Kur'an-ı Azimüşşan'ın ezberlenmesi, hıfzı konusu üzerinde, okunması üzerinde biraz hasbihal edelim istiyorum. Nasıl bakıyorsunuz üstadım? Bir mümin ve Kur'an ilişkisinde Kur'an kıraati, Kur'an hıfzı diyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an, Allah ile kul arasındaki bağımız bizim Kur'an-ı Kerim. Bu ne demekse bizim Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an okumaya, ezberlemeye bakışımız da o demektir. Yani Allah bizim için iman, cennet, cehennem, her şey demek. Kur'an da otomatik olarak o demek olacak. Şöyle asla düşünemeyiz. Yani biz Müslümanız. Kültür yapımızda Kur'an diye bir şey var. Onunla da ilgileniyoruz. Asla böyle değil. Bu Müslümanca bir şey değil. Yani kültürel bir değerimiz değil Kur'an-ı Kerim. Varlığımız veya yokluğumuz manası.
O kadar önemli o değil kadar. Mi hocam? Yani.
Biz ne kadarız? Kur'an kadarız. Kur'an bizde ne kadar? Biz o kadar müminiz. Hiçbir türlü başkası olamaz. Yani Kur'an'la bağlantımız işte %45'lerde anlaşılsın diye rakam kullanalım. İmanımız %55. Kur'an %45 bizimle bağlantılı. %55 imanımız var bizim. Bunu bu dünyada kimse iddia edemez. Kur'an kadarız. Peki nasıl Kur'an kadarız? Yani nedir Kur'an bizde? Bir, ona iman.
Evet.
Allah'ın kitabı birinci harfinden son harfine kadar ne varsa Kur'an'da. Ne varsa ama.
Evet, hepsinin hak ve gerçek olduğuna iman etmek.
Haktır, gerçektir. Ben onun için varım. Becerebildiğim kadar olağanüstü bir imkansızlık, zorluk yoksa becerebildiğim kadar tamam hepsini kabul ederek bir. İki, okuyarak.
Evet.
Okumak zorundayız Kur'an-ı Kerim'i. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu peygamberine bile Müslüman olmasını, Allah'a iman etmesini anlattıktan sonra ve en etluvel Kur'an. Kur'an okumakla emrolundum buyuruyor. Tilavet.
Tilavet.
Tilavet. Tilavet özellikle ağızla Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, buna tilavet deniyor.
Evet.
Kıraatin gene bir mecazi manası da var hani. İşte mesela gökleri okumak diyoruz. Evet. Gökleri tilavet demiyoruz ama.
Evet.
Dolayısıyla ve en etluvel Kur'an net bir şekilde peygamber dahil olmak üzere sallallahu aleyhi ve sellem. Yani peygamberimiz de dahil olmak üzere Kur'an okumak.
Yani okumak kulluğun bir boyutu yani. Evet,
o imanın yansıması.
Yansıması evet.
Ama biri var baştan sona haftada bir okuyor. Biri var günde bir sahife okuyabiliyor. Biri var sadece ayet-el kürsüyü ezber biliyor. Bu nasip kadar. Evet. Nasibimiz çok olsun isteriz ayrı. Çünkü kıyamet günü, hadis-i şerifi Tirmizi'den defalarca okumuşuzdur. Kıyamet günü herkes cennete girecek iman ettiyse.
Evet.
Herkes lafı müminler için ama. Cennete girecek. Ama cennet dümdüz bir vadi değil. Dereceleri var. Her bir derece arasında da uzay boşluğu kadar bir boşluk var. Hadislerden öğreniyoruz. Peki kim hangi derecede duracak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Denecek ki okuduğun son ayet miktarı kadar derecende kal bakalım denecek.
Allah Allah.
Sen şimdi okuyorsun dünyada. İşte harf sayısıyla sayıyor melekler bunu. 7.382.000. harfte kaldın ömrün bittiğinde. Öbür mümin gelecek 7.286.400. harfinde kalacak. Hayatı boyu okuduğu, müminken okuduğu Kur'anlar olarak. Toplam biz cennette mesela çok rahat bir şekilde bu mümin fazla Kur'an okurdur anlayacağız demek ki. İnşallah,
İnşallah.
Girdiğimizde belli bunun derecesi herhalde günde 300 okuyordu bu adam dünyada diye ölçülecek. Bir, Kur'an'a %100 imandan söz ettik. Evet. Harf bile eksik olmadan, onu çağına, zamanına, mekanına, örfüne ezdirmeden.
Ezdirmeden.
Ezdirmeden. Evet. Yüreğim Kur'an yüreği oldu.
Yani doğrusu hocam bu cümlenin altını hakikaten çizmek lazım. Kur'an'a iman ediyoruz diyoruz ama belki zaman zaman toplumda da duyuyoruz, ediyoruz. Gerçekten Kur'an'ın hepsine, her ayetine iman etmiyor birçok insan.
Etmiyor demeyelim de onu pratik görmüyor diyelim. Pratik yani görmüyor. Etmiyorsa zaten kafir.
Zaten kafir oluyor.
Yani,
evet.
Maazallah. Öyle düşünen yok.
Yani en azından
yok.
Evet, yorumlayarak diye.
Yani onu çağına şekilde ezdiriyor. Yaşadığı evet, çağa ezdiriyor ayeti.
Tarihsel diyor,
kültürüne
başka şey diyor.
Ezdiriyor. Örfüne ezdiriyor. Akraba bağımlılığına ezdiriyor. Tiryakiliğine ezdiriyor.
Evet.
Tiryaki, bir şeyin tiryakisi, o tiryakiliğe ezdiriyor. Kadını şeytan bir yerden tutup birkaç ayetten kırptırıyor. Erkeği bir yerden tutturup onu birkaç ayetten kırptırıyor. Gençleri birkaç ayetten kırptırıyor. Allah da bir ayet dahil, bir kelime dahil. Kırptığınız zaman bu kitap sizin değil diyor.
Evet.
Bir kelime de kırpamazsın Kur'an-ı Kerim'den.
Evet.
Bu önemli. Birinci nokta. İkinci nokta tilavet noktası. Tilavet. Kur'an okumak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Okumak. Dinlemeyi de okumanın ikizi kabul ediyor. İkiz. Okumak ve dinlemek ikiz.
Evet.
Bu ikinci görevimiz. Üçüncü görevimiz Allah'ın kitabı bizi düşünmeye sevk etmeli.
Evet.
Düşüneceğiz.
Tefekkür.
Tefekkür. Elbette evet. Müfessir Fahrur Razi gibi düşünecek halimiz yok yani bize o kapasite yok. Ama diyebiliriz ki sigortasız bir insan gelecekte ne yapacağım diye düşündüğü kadar en azından hani. Yani sigorta en büyük endişe ya şimdi.
Yeah.
Gelecek endişesi, emeklilik endişesi. Bunları düşündüğü kadar bir Müslüman şu Kur'an'ın anlattığı kabir, ahiret, cennet, cehennem konusunda da tefekkür etmeli.
Evet.
Yani biz alim olmak gerekmiyor bunun için. Çünkü bu Kur'an bülbül gibi belli şeyleri tekrar ederken insan gibi de o tekrarlardan düşünce üretmek zorunda. Açıyorsun Kur'an-ı Kerim'i, alemlerin Rabbine hamd olsun diyorsun. Bu alemler neresi? Benim yaşadığım evden ibaret mi? Yaşadığım ülkeden ibaret mi? Tefekkür. Şüphesiz bir Ebu Bekir radıyallahu anh'ın tefekkürüne ulaşmak için bize birkaç bin sene lazım. Yani şahıs olarak Nuh aleyhisselam kadar yaşamamız lazım ki Ebu Bekir düzeyine gelesin radıyallahu anh. Ama benim çapım kadar en azından bir tefekkür olmalı. Ya yani mesela hiçbir şey düşünemiyorsa bir Müslüman, acaba kaç harf okumuşumdur ben? Melekler bu harfleri saydığına göre hafız olmam şart değil. Çok iyi yüzünden okumam şart değil. Çünkü bir Müslüman yok ki Fatiha'yı ezber bilmesin. Değil mi?
Tabii.
Yani bir Müslüman çok zor. Yani o zaten bizim bu programımızı da izlemiyordur herhalde. Ayet-el Kürsi'yi bilmeyen bir Müslüman yok. Şimdi ben elhamdülillah hafızım.
Elhamdülillah.
Arabada Kur'an okuyorum. Yürüyüş yaparken Kur'an okuyorum. Masamda oturunca okuyorum. Yatsı namazını beklerken okuyorum. Ben hafızım, benim, ben bunlar bana lüks ve fantazi değil ama. benim hayatım bu olması gerekiyor. Birinci cüzden başlıyorum. İşte 20. cüze geliyorum. Oradan 10 cüz ilerliyorum. Hastanede sıra beklerken okuyorum. Şimdi abdestim var, musafa tutuyorum. Tutamazsam cep telefonundan okuyorum. Yani benim için bir hafız olarak, bir reklam yapmıyorum tabii, evet. Yani ben derken beni de kastetmiyorum. Tabii. Bir hafız.
Bir hafız için.
Bunun okuma programı belli. Yüzünden çok iyi okuyan bir hanımefendi önüne musafı koyup her gün işte bir sayfa çevirip bir sayfa çevirip okuyor. Ben okuyamıyorum. Hem vaktim yok, hem yüzünden okumayı bilmiyorum diyen muaf mı? Yok, değil. Ayet-el Kürsi'yi biliyorsun. Ayet-el Kürsi yarım sayfa yaklaşık olarak. 20 ayet-el Kürsi okusan günde 10 sayfa Kur'an okumuş olursun. 40 ayet-el Kürsi okusan, yani 40 rakamı sabit bir rakam değil, 50 ayet-el Kürsi okusan her gün bir cüz Kur'an okumuş olursun.
Evet.
Hepimiz için bu okumak imkanı var.
Var, doğru.
Ama şeytana teslim olmuş bir beyin ya da vesveseye aldanmış bir beyin, ben hafız değilim, güzel okuyamıyorum gibi 40 bahane bulur kendisine ve okumaz, kaybeder. Evet. Derecelerini kıyamet günü kaybeder, iman şuurunda azalma nedeni olur. Yani kaybeder vesselam. Bu sebeple okumak hepimizin görevi, okuduğumuzdan üremesi gereken tefekkür de hepimizin görevi ve bunun için Arapça bilmek. Çok büyük tefsirler okumak gerekmiyor. Şunu düşünebilir mesela bir Müslüman. Ya bu Allah'ın kitabı nedir ya? Ben bu ayet-el kürsüyü mesela 40 senedir namaz kılıyorum, 50 senedir namaz kılıyorum. Bir 10 bin defa okumuşumdur herhalde. Niye bıkmadım bundan ben? Niye okudukça daha fazla bunu okuyasım geliyor? Nedir bu sır bu ayet-el kürsüde? Ya bu Fatiha suresi herhalde dünyada her gün birkaç milyar kere okunuyordur. Tabii, değil mi? Elbette. Mezarlıkta okunuyor, namazlarda okunuyor. Yani namaz kılanlar sayısına baksak günde bir 50 kere farzda namazda mecbur okuyorlar zaten. Namazdan sonra El-Fatiha diyorsun, okuyorsun. Başlarken El-Fatiha, biterken El-Fatiha. Bu nedir ya? Kaç milyar, belki de 100 milyar kere günde okunuyor. Bu ne sırdır, bitmiyor. Üstelik de 1400 senedir okunuyor. Es-Seb'ul Methani. Bu yedi tılsımlı ayet nedir? Yani düşününce bir makine keşfetmek gerekmiyor. Bir tefsir yazmak gerekmiyor. Bunu oturup Allah Allah bu Fatiha bu kadar okunuyor diye 10 dakika düşünse bir Müslüman. Hanımıyla ya sen kaç kere Fatiha okumuşundur? Bir baksana buna dese, ondan sonra namaz kılarken Fatiha okuduğunda bir heyecan gelecek ona.
Evet.
Ya bu dediğimiz Fatiha bu işte. Tefekkür çıktı, tedebbür çıktı. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i düşünme bir ürün verdi.
Evet.
Bir dahaki hafta böyle bir düşüncede niye amin diyoruz ki bunun arkasından? Ben hiç ya Rabbi diye dememiştim bunu. Ama hep amin diyoruz Fatiha'dan sonra. Bu ölüye ne faydası oluyor da millet hep mezarlıktan geçerken bir Fatiha. Mesela işte bir Karacaahmet mezarlığı burada yakın. Orada 1000 taş varsa 990 tanesinde herhalde ruhu için El-Fatiha
yazıyordur. Evet.
Bu nedir, bir musluk mudur, aşağıya rutubet mi akıtıyor, ne yapıyor, bir elektrik sistemi midir, telefon şarj cihazı mıdır, bu nedir El-Fatiha? Bir şirket adı mıdır, bir meleğin adı mıdır? Tefekkür işte.
Evet.
Kur'an tefekkürü bu. Bunları tefekkür edince niye mesela Fatiha'dan sonra amin diyoruz? Aminin kabul et ya Rabbi demek olduğunu biliyoruz. Bu düşünceler Kur'an-ı Kerim'in üzerimizdeki hakkı. Ve bunu Allah'ın izniyle yapabiliriz. Mesela farz değil, vacip değil, sabit bir sünnet değil. Bir Müslüman ölüyor, arkasından evinde toplanıyoruz. Arkadaşlar hadi birer Yasin okuyalım diyoruz.
Evet.
Yani bu cenazenin şartlarından değil. Olmasa bir günah yok. Ya insan düşünmeli değil mi? Niye bu adam öldü gitti, biz evinde toplandık, bunu
Kur'an okuyoruz
da ne oluyor yani? Ne gidiyor buradan? Bunu düşünse Müslüman,
evet,
çok şeye ulaşacak. Diyecek ki ona aklı, vicdanı. Yani demek ki bu Yasin'siz olmuyor bu iş. Sen otur pazartesi günü bir Yasin oku. Vicdanı diyecek onu,
evet,
ona.
Evet.
Ama biz toplandık bir evde filanca öldü diye, bir Yasin okundu, sonra da çaylar geldi, belki de kebap geldi, lahmacunlar geldi, yedik. Selamünaleyküm, aleyküm selam. O ölene de zaten bir faydası olmadı onun. Boşuna orada vakit kaybettik. İbadet maksatlı yapmadığımız için ecir de kazanmadık ondan. Ya,
evet.
Bir tefekkür de olmadı. Yani ne gidene ne kalana hayır olmadı onun.
Evet.
Ne oldu? Birilerine 5-10 kuruş verdiysek o hayırlandı bu işten. Ona da ne kadar helal oldu onu da Allah bilir artık.
Evet. Yani, o da iyi bir mesele.
Yani ne kadar mesele. Bütün bunları ya bu adamın arkasından niye biz bu Yasin'i okuyoruz diye bir dakika düşünsek var ya ona da hayır gidecek. Çünkü bunu demek ki garip mezarda ne muhtaç buna diye ihlas ile okuyacağız o Yasin'i. Anında melekler götürecek. İhlasla ibadet maksatlı ve ibadet donanımlı bir okuma olduğu için melekler onu o saniye taşıyacaklar mezara. Müminse oradaki tabii.
Hocam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indi bu Kur'an-ı Azimüşşan. Sahabe efendilerimiz bizzat ondan öğrendiler. Onların böyle bir Kur'an virdi yani kıraat virdi diyebileceğimiz düzenli okumaları var mıydı?
Kesinlikle hadislerde görüyoruz.
Evet.
Diyor ki Ebu Hureyre akşamki virdim yarım kaldı diyor sabah tamamladım onu adına virt diyorlar
virt
bir de.
Diyor ya.
Virt günlük bizdeki günlük dediğimiz şey. Günlük programları.
Evet.
Mesela ne diyor? Ben işte 5 sayfa her gün okurum diyor. Herkes takatı kadar. Tabii. Übey İbni Ka'b'ın virdiyle filanca sahabininki farklı tabii. Biri hafız, biri sonradan Müslüman olmuş, geç olmuş, çok ezber bilmiyor. Öbürü Arap değil. İşte filan yerden gelmiş Rumi bir sahabi mesela. Onlarınki farklı. Ne kadar olduklarını da bilmiyoruz. Çünkü bunun öğlen namazı 4 rekattır der gibi. 4 sayfa, bir cüz böyle bir şey programı da yok. Bu bir nafile.
Evet.
Bu nafilede mümin nasibi kadar istifade ediyor. Keşke 24 saat hep Kur'an okusak deniyor. Ashab-ı kiramda var. Virt var. Bunu özellikle belirtiyorlar. Gece virtleri var. Gece kalkıyorlar. Hem zikir virtleri var. Sadece Kur'an okuma. Kur'an'da zikir zaten. Hem de Kur'an'dan virtleri var. Öbür türlü susuz yaşamış gibi oluyor onlar. Havasız kalmış gibi oluyorlar. Ama sadece ashab-ı kiram değil. Bugün bile yani ashab-ı kiramla kıyas edilmeleri mümkün değil ama bugünün salih insanlarından bile bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'siz gün geçirmiyorlar.
Evet.
Bir hoca efendi Emin Saraç hocam özellikle rahmete vesile olsun. Hani onu da konuştuk ya burada.
Allah rahmet eylesin.
Umre'ye gidip gelmişti de hocam uçakta bunaldınız mı dedim. Böyle bir konu açılsın da bana bir şey anlatsın istiyorum. Dedi ki Nurattin uçaklar çok hoşuma gidiyor dedi. Ben dedi 400-500 Kur'an okuyorum dedi. İyi oluyor dedi.
Ya, Allah Allah.
Uçakta Kur'an okuyorum dedi. Baktım benim de hoşuma gitti. Yani uçağı işte vakit nereye geçti, kaç dakika kaldı ile meşgul olacak yerde açıyor musafını. Yolculuk boyu Kur'an-ı Kerim okuyor. Ondan sonra nasıl geçtiğini de vaktini anlamıyor. Bir bu zamanın salih insanları da bir virtleri var. İşte uçağa binince Kur'an-ı Kerim okuyor. Bir yerde beklerken Kur'an-ı Kerim okuyor. İnşallah yani teşhir için gibi ne olmaz. Babamın küçük bir bahçesi var.
Evet.
O bahçeden işte bir şeyler yetiştiriyor. Yani 80 yaşından sonra kurduğu bir bahçe. Yaşar Kandemir Hoca Efendi'ye bir gün böyle pekmez gibi bir şey gönderdi. Bunu Hoca Efendi'ye götürdü. İşte muhabbet ediyorlar. Sonra dedi ki bunu basit bir şey görmesin dedi. Bunu dedi Fatiha suresinden En'am suresine kadar geldim bunu pişirirken dedi.
Allah
böyle
Allah.
Pekmez yapacak. Hem oyalanıyor.
Bir taraftan Kur'an-ı Kerim okuyor.
Bir Fatiha suresinden Hatime'ye rastlamış o herhalde. Fatiha suresinden başlamış. En'am suresine kadar 6,5 cüz Kur'an okumuş onu pişirene kadar. Yaşar Hoca Efendi de Allah razı olsun götürdüm de ya bu şifa diye yenir dedi. Yani öyle bir maksat yok ortada da.
Elbette.
Ya virdi var insanın var. İşte. Virdi var. Hocam, bahçede virt yapıyorsun.
Nasıl bir manevi lezzet ve zevk ki? Bir ara bir hafız efendi, emekli müezzindi. Sohbet ediyoruz. Nasıl hafızlığınız dedim. Koruyabiliyor musunuz hocam? Hocam dedi elhamdülillah dedi. Ben dedi her gün dedi Kur'an-ı Azimüşşan'ı sabah başlarım. 6,5-7 saatte de hatmederim dedi. Her gün. Şimdi bir insan her gün bu 600 sayfalık Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumayı bir virt haline nasıl getiriyor?
Bu yaşıyor mu bu şahıs?
Yaşıyor hocam.
O zaman bunu belgeleyelim. Osman radıyallahu anh her gece nasıl hatmediyordu Ramazan'da diye soran edebi kıtlar oluyor ya.
Evet, evet.
Sanki olmaz bir şeymiş gibi. Yani halbuki Osman'ın dilini melekler kim bilir çeviriyorlardı. Evet. Yani İmam-ı Azam bir her gece nasıl hatmediyordu diyorlar. Bu yok, ülkede bu ülkede demokrasi yapıyor. Dünyasında bir Müslüman yapabiliyor bunu.
Yapabiliyor.
Bu bir heyecan meselesi. Bu sen Kur'an oluyorsun, Kur'an sen oluyor meselesi. Ama onu böyle bu sayfa kaç satır, kalabalık mı bu sayfa diye okumadan başlarsan. Yani bir güzel ifade rastladım yakın bir zamanda. Sayfanın başından önce sonuna bakan Kur'an'dan zevk alamaz diyordu. Yani ne zaman bitecek bu sayfa diye. Yani kendini ne kadar Kur'an'a verdiğine dair.
Hocam bir de en çok doğrusu beni bile meraklandıran şey, hayretime giden daha doğrusu bu hafız dinleyen hoca efendiler. Ya sabah namazı başlıyor. Bilmem akşama kadar belki aynı cüzü tekrar tekrar dinlediği de oluyordur muhtemelen.
Tabii.
Ve bunu 20 sene, 25 sene, 30 sene ömrünün sonuna kadar yürüten hoca efendiler var. Bu nasıl bir sırdır ki? Yani biraz önce tefekkür buyurdunuz. Bu nasıl bir sırdır ki Kur'an-ı Azimüşşan'ı her gün böyle sabahtan akşama kadar düzenli
asgari
olarak dinliyorsunuz?
Asgari 20 hafız yetiştirir bir hoca.
Ya.
Her sene.
Her sene.
Yani 10 da olur. Ama 20 tanesini rahat yetiştirir. Her gün 20 cüz Kur'an dinliyor demektir bu. Kendisi de okuyor o arada.
Ya.
Yani Rabbim lütfuyla muamele etsin diye babamdan bir örnek vereceğim. Babam şimdi yaşlı. Kulakları duymuyor. Babam iyi hafız dinlediği, yani bir 25 sene öncesini söylüyorum. O zaman da işte 60 yaşlarına kadar çok iyiydi babamın kulakları da. Sinir sistemi de müsaitti. 5 hafız dinlerdi aynı anda.
Aynı anda.
Aynı anda.
Fesubhanallah.
Ve kendisi ciddi vakur bir şekilde otururdu. 1. hafızı tam sağına, 5. hafızı tam soluna, 3'ünü de ortasına dengeli bölerdi.
Her biri de farklı cüzleri mi okuyor hocam? Nasıl?
Tabii genelde farklı cüzleri okuyorlar. Umumiyetle de seri hafızlarda aynı cüze rastlar. Onları rastlatırdı. Ve ağzıyla hiç hareket ederdi, eli böyle dururdu. Yanlış yapanın işte 3.'sünün parmağını oynatır. O anlar ki ben yanlış okudum, düzeltir. 1.'si metni lazımı çekmedi, ona bir parmağıyla işaret eder. Elektronik bir sistem
gösterdi.
Yani hatta hocasının, Aşık Kutlu Hoca Efendi'nin, Kemal Efendi diye bir yakını vardı. O bir gün geldi, hafız ilmi dedi. Onlar hafızlıktan arkadaşlar. Sen nasıl yapıyorsun bu işi merak ediyorum dedi. Bir benim yanımda yap bakalım dedi. Ben de rastladım orada. Yani inanamadı adam, nasıl dinliyorsun 5 kişiyi birden. Orada bu bir aşk meselesi.
Aşk meselesi. Evet.
Kendini Kur'an'a verme meselesi.
Bazen hocam yani mesela bir hafızı dinleyen hoca efendiyle ilgili diyorlar ki 1000 hafızı var. Yani Cenab-ı Hak lütfetmiş. İşte demek ki 18 yaşında başladı herhalde hafız dinlemeye. Allah da ömür verdi.
Babam gençken yani 35-40 yaşta 50 yaşına kadar diyelim 40-50 hafız yetiştiriyordu.
Her yıl değil mi?
Tabii. Ya. Yani tek başınayla. Sonra yetiştirdiği talebelerinden kalfalar denir. Kalfaları evet. Oldu. İşte 3'ünü 5'ini ona devretti. Yani hocam hiç bunun kıvrılacak bir tarafı yok. İstediğini veriyor Allah.
Ya.
Fedakarlığını veriyor sana. Yani öyle memur gibi 8'de gelip İşte 3'e kadar durup gittin mi memur talebe veriyor sana. Sen Kur'an'a feda ettin mi onu da sana öyle veriyor yani. Annemin mezar taşını yazarken babam dedi benimkini de yaz dedi. Aynı yerde mezarları. Sonra dedi ona dedi bir bana ait bir cümle yaz dedi. Gelen beni öyle bilsin dedi. Ne yazayım baba dedim. Yaz ki oraya dedi. Allah'tan isterim ki 40 kere ölsem 40 kere de Kur'an muallimi olarak dirilsem bu böyle istiyorum Allah'tan yaz dedi.
Allah Allah.
Yani bu 85 yaşındaki arzusu.
Ne bahtiyarlık hocam. Allah Allah.
Burada ben babamın reklamını yapmıyorum. Yani bilinen işte Diyanet'te 45 sene Kur'an hocalığı yapmış birisini anlatıyorum. İstanbul'da bilinen bir hoca efendi. Öyle olsak keşke hepimiz Allah ama Allah. Ölçü şu üstadım. Sen ne veriyorsan onu alıyorsun.
Ya.
Allah sende ne ihlas görüyor, ne heyecan görüyor, ne aşk görüyorsa mukabilinde sana veriyor.
Onu veriyor.
Bunu lafını yapana lafını veriyor.
Doğru.
heyecanla yaşayana o heyecanı veriyor. Rabbim bize nasip etsin deriz.
Kur'an üzerine konuşuyoruz. Hocam önce iman dedi. Kur'an'ın tamamına. Ne var ne yok hepsine
çağı
iman.
Çağı ezdirmeden.
Çağı ezdirmeden.
Kültüre ezdirmeden.
Evet.
Çevreye ezdirmeden.
Ezdirmeden.
Irka ezdirmeden. Tam iman.
Tam iman. Sonra
güzel bir okuma.
Kur'an'ın güzelce okunması, kıraati.
Ve güzel bir tefekkür.
Güzel bir tefekkür.
Kur'an üzerinden.
Daha başka ne tür hocam?
Ve dördüncü görevimiz Kur'an-ı var. Kerim'de bir sonraki nesle Kur'an-ı Kerim'i emanet etmek. Bir önceki neslin bize emanet ettiği gibi. Mesela harfleri yasaklanmış, ezanı yasaklanmış, yazılı nüshaları alınıp kağıt fabrikalarına gönderilmiş, yakılmış, sobalarda yakılmış Kur'an'ı babalarımız, Allah onlardan razı olsun, bize taşıyabildiler. Ormanlarda okuyarak, ahırlarda Kur'an okuyarak, artık onları konuşmaya bile gerek yok. Konuşması bile ağır şeyler. Ama becerdiler. Biz bugün Kur'an tanıdık. Elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Kur'an tanıdık. Bu bir sonraki kuşağa taşımak vazifesi ashab-ı kiramın işte başarıyla yaptığı iş.
Evet.
Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Bulduk Rabbimizin kitabını deyip.
Tam sarılmışlar değil mi hocam?
Sarılmışlar ama sarılıp kapanıp kalmamışlar. O sarılmayı bir sonraki kuşağa müthiş bir şekilde taşımışlar.
Taşımışlar, evet.
Bir sonraki kuşak bir başa, aşağı yukarı 30 kuşak yapıyor bu.
Bugüne kadar.
Bugüne kadar. Belki kısa tutarsak 35-40 kuşak yapıyor. Yani başarılı bir şekilde gelmiş. Bizdeki bu Kur'an yasağı yılları gibi bir Moğol yılları olmuş mesela.
Evet.
Kıtlığın insanları kavurduğu, geçtiği seneler olmuş. Ama Kur'an bir sonraki kuşağa başarıyla taşınmış. Eğer Kur'an bize geldi ama bizden sonraya gitmezse biz suçlu düşeriz.
Evet.
Allah katında. Çünkü bu Cebrail aleyhisselamdan Efendimiz'e geldi. Aleyhissalatü vesselam. Efendimiz'den ashab-ı kirama gitti. Böyle elden ele gidiyor Kur'an-ı Kerim.
Evet.
Yıpratılmadan, eskitilmeden, küçültülmeden, çağa ezdirilmeden, teknolojinin önünde zayıf düşürülmeden.
Evet.
Kim hangi fitneyi yaşıyorsa, mesela Moğollar gelmiş Bağdat'ta bu Kur'an'ı tıraşlayalım gene sizin kitabınız olsun gibi yapmışlar. Elhamdülillah onları tıraşlamış ümmet Muhammed. Evet.
Hocam yani gerçekten ümmet Kur'an'ın her yönüne ihtimam göstermiş. Özellikle kıraatinde hocam o kıraat ilmi diye bir ilim de doğmuş değil mi efendim? Yani o tecvitteki hocam esaslar falan yani şurayı ne kadar çekeceksin? İşte o ravm diye bir şey var malumunuz tecvitte hocam. Hani o yarım harekeyi bile o ses olarak korumaya kadar
şüphesiz.
Korumaya kadar itina göstermiş. Yani burada yarım ses çıkacak demiş. Burada demiş nefes devam edecek ama biraz kesilecek demiş. Yani adeta harf harf nasıl okunacağına varıncaya kadar
ama
bu
hocam ne diyoruz?
Çalışmış.
Çağı ezdirmiyorsun. Irkını ezdirmiyorsun. Irka evet. Ezdirmek ne demek? Yani bizim hanceremiz farklı bir ırk olarak mesela. Aynlar bizde olmuyor. Biz de bunu A gibi okuyalım diyemiyorsun.
Diyemiyorsun.
Irkını ezdiremiyorsun. Coğrafyayı ezdiremiyorsun. Göklerden Cebrail aleyhisselam ne getirdiyse o. Ne getirdiyse o. Bu Arap'ın kitabı değil.
Değil.
Arapça ama Arap'ın kitabı değil. Allah'ın kitabı.
Evet.
Rabbimiz
evet.
Bu dili murad etmiş. Dolayısıyla ne çağ, ne ırk, ne yöre, ne coğrafya, hiçbir şey Kur'an-ı Kerim'in yarım harfine bile diyelim daha o evet. Dijital olsun. Yarım harfine bile dokunamıyor.
Evet.
Dokunmayacak da. İşte bir sonraki kuşağa bunu bu şekilde ulaştırmamız bizim cihadımız, imanımızın gereği. Biz mesela şöyle böyle Anadolu'da yaşayan insanlarız. Bizim hurufatımız, hanceremizdeki boğazımızdan çıkan seslerimiz Arapçaya göre bir nebze farklı.
Elbette.
Mesela bizde ha diye bir harf yok Türkçe'de. Ayn diye bir harf yok. Vat diye bir harf yok. Ama Mekke'de okuyan hafızlardan daha iyi ha yapan Abdurrahman Gürses'imiz vardır.
Ya. Hocam işte Türkiye'den çıkıyor. Dünya birincisi Kur'an
Neden?
Okuyucusu oluyor.
Kur'an Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği kalitede korunuyor.
Korunuyor.
İşte bizden önceki nesiller, gür seslerimiz bizim. Allah onlara rahmet etsin. Bu duyguyla yaşadılar.
Evet.
Bu hassasiyetle yaşadılar. Bir harf bile eksik olsa sana icazet vermedi.
Evet.
Sen ayn harfini güzel yapamıyorsun dedi. Git gel, git gel dedi. Mesela ben çok enteresan bir hatıra nakledeceğim. Babamın hocası Aşık Kutlu rahmetullahi aleyh ile babamın köyü arasında 8 kilometre şimdiki mesafe. O zamanlarda patika yolları. Babam işte aşere-i takrib okuyacak, yani talim okuyacak, sonra kıraat okuyacak. Köyünden oraya gidip geliyor. Hafızsın. Yani Kur'an'ı baştan sona okumuşsun. Subhaneke'den başlatıyorlar önce. Subhaneke'den. Subhanekallahu ve hamdik ve tebarek esmuk ve teala ceddük diye başlatıyor. Bunun da bir özelliği var. Bütün harfleri Kur'an'ın orada zaten. O harfleri düzgün çıkardın mı? Şeddeyi, meddi, güzel yaptın mı? Ayn harfini yaptın mı? Zaten gerisi kolay oluyor.
Bilgi üstadım, neden İhlas'la başlamadı da ya da Fatiha ile başlamadı da Sübhaneke ile başladı? Orada bile bir incelik var. Yani,
var tabii.
Kur'an üzerinde böyle temrin yaptırmıyor adeta. Temrin alıştırmayı değil mi? Bir başka.
Yabancı alanda yapıyor.
Başka alanda yapıyor. Yani
oraya yıpratmamak diyoruz ya.
Evet, ustaca sokuyor yani.
Tabii.
Kur'an Hazretmiş.
Allah yani rahmet eylesin. Bu bizim topraklarımızın geliştirdiği mübarek bir yöntem. 14 gün babam gitmiş gelmiş Sübhaneke.
Sadece Sübhaneke için, duası için.
Sübhaneke duası için. Ama meğer hocası aynı zamanda bir psikolojik test de yapıyor buna.
Dayanıklılık.
Yani ben burayı nasıl geçmem ya? Mesela babam 8 saatte Kur'an-ı Kerim'i tam 8 yaşındayken sabah namazında başlamış. 8 saatte sıfır yanlışla okumuş ezber.
8 yaşındayken.
Tabii 8 yaşındayken. Sıfır yanlışla okumuş
Allah
ama.
Allah'a
köylü oturmuş, dinlemiş. Ondan sonra sen 12 yaşında gidiyorsun talim dersi okumaya. Sana 14 gün Sübhaneke'den geçemedin diyor. Bir de azarlıyormuş. Git biraz daha çalış. Bu ne böyle diyor. Ne çalışıyorsun? Eve geliyorsun. Sübhaneke diye çalışıyorsun. Dudaklarını İyi kıvıramıyorsun diyor. Ötrede ileri gitmiyor dudakların diyor. Hem psikolojik sabır testi yapıyor. Hem de seni henüz Kur'an'ın mübarek ayetlerine geçmeden yabancı bir alanda ayet olmayan bir şeyde iyice pişiriyor.
Pişiriyor.
Hamsın, pişiriyor seni. Bütün bunlar bir harfi değil, yarım harfine bile bir zarar gelmesin Kur'an'ın anlayışı. Bu bir cihat.
Gerçekten
bu bir cihat. Bu Kur'an'la haşir neşir olma düzeyi. Elhamdülillah. Bu işte bu gördüğümüz şey bir sonraki nesle Allah'ın kitabını taşıma mücadelesi.
Evet.
Okumak kadar büyük bir değer bu. Tefekkür etmek kadar büyük bir değer ve imanın gerçek sonucu bu. Ben hafızım. Bir kenarda akşama kadar Kur'an okuyorum. Çocuklarım ve çevrem benden bu heyecanı, bu Kur'an bağlılığını alıyorlar mı, almıyorlar mı? Bu sorunun cevabı çok önemli.
Evet.
Hafızlık, Kur'an'ı baştan sona ezberlemek, bir tür Kur'an-ı Kerim'in kendi lehçesiyle, kendi yöntemiyle sigortalanması demektir.
Evet.
Çünkü hafızların varlığı, kağıda baskıya muhtaç olmadan canlı bir şekilde Kur'an'ı yaşamak demektir. Evet, Kur'an-ı Kerim mushaf olarak yazıldığı zaman da korunuyor. Müzelerde duruyor. Ama insan pratiğinde hafız onu yaşatıyor.
Evet.
Oku bakalım bir cüz dendiğinde Bakara suresini okuyan, 10. cüzü okuyan, Tevbe suresini bir oku bir dinleyelim dendiğinde okuyan birisi yaşayan Kur'an'dır. Mushaf müzeye intikal ettiğinde ki Avrupa müzelerinde üstelik bizde olmayan bazı eski yazma mushaflar var.
Evet.
Yani ama Avrupa'da hiçbir işe yaramıyor. Bir hafız efendi Avrupa'da bir ay kalıyor, onlarca çocuk Kur'an öğreniyor ama.
Evet.
Dolayısıyla hafızlar Kur'an-ı Kerim'in canlı sigortalarıdırlar.
Sanki hocam ayet-i kerimede hani bel huve ayatun beyyunat fi sudurillezine utul ilm.
Evet.
Şimdi sanki Cenab-ı Hak da zaten ayetlerinin böyle sadrın içinde taşınmasını istiyor değil mi hocam? Murad-ı Subhani tam yani ayet belki başka şekillerde de yorumlanabilir ama
böyle bu de bir işaret içleme, var sanki. İçe sindirmeyi de bu ayet yansıtıyor.
Evet.
Yani fi sudurillezine utul ilm. Yani ilimden, imandan nasibi olanlar göğüslediler bunu demek. Önce evet. Göğüsleme. Bu göğüsleme bir numara hafızda tabii. Yansıyor. Hafız olmadan nasıl göğüsleyeceksin Kur'an-ı Kerim'i?
Bir de üstadım, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman Efendimiz Kur'an'dan biraz fazlaca ezberi olanı öne alıyor.
Tabii. Burada şehit da bile olsa.
Değil mi? Şehit bile olsa.
Şehitler arasında bile sıralama yapıyor.
Kabre gömülürken bile değil mi efendim? Tabii. Kur'an'daki nasibine göre adeta onlara muamele ediliyor. Sancak verilecekse Kur'an'ı diyor kim daha fazla ezberindeyse ona vereceğim diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bu noktada üstadım hafızlık işte bugün teknoloji çağında ne bileyim zaten cep telefonlarımızda da var. Aradığımızda hemen buluyoruz ayetleri. Hafızlık hiçbir zaman değer kaybetmeyen bir kıymet, öyle değil mi efendim?
Eğer Kur'an-ı Kerim'i bahsettiğimiz müze kitabı yapmayacaksak,
evet.
İman kitabıysa hafızlar hep önde olması lazım. Evet. Toplumun hafızı kadar Kur'an aşkı var demektir. Gerisi evet. Yani kavak yaprağı gibi ilk rüzgarda düşebilir. Bir toplumda Kur'an'ın köklü varlığı, sarsılmaz varlığı hafızlarıyladır. Hem topluma bereket inmesi bakımından, hem toplumun örnek görmesi bakımından, ama hafızlık deyince ezberi tek başına yeterli bulmayacağız o şartla.
Evet.
Yürüyen Kur'an.
Yani ahlakını da taşıyacak.
Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize sorduklarında nasıl ki ahlakı neydi filan soruldun değil mi? Siz Kur'an bilmiyor musunuz diyor. Ne demek bu? Kur'an oydu işte.
Evet.
Yani tecelli ediyordu Kur'an onun üzerinde. Yoksa herkes gibi sigara içen, herkes gibi laubali yaşayan, herkes gibi namazı en son vaktinde kılan birisine hafız demiyoruz. Evet. Kur'an ezbercisi diyoruz.
Evet. Bir de hocam sanki ahlakı taşınmazsa hafızlık onda kalıcı olmuyor. Değil mi? Yani bir şekilde uçuyor hocam.
Ezberi kalır hocam. Şurada burada okuyup para kazanırsa ezberini tutar. Uçar tabii. Hocam hafız kelimesine bir girelim mi isterseniz?
Girelim hocam. Nedir hafız kelimesi?
Hafız kelimesi, şimdi Arapça briefing yapmamak için ben Türkçe bir kelime kullanayım. Et bozulmasın diye dolapta onu ne yapıyoruz? Muhafaza ediyoruz.
Ediyoruz.
Hafız o işte. Dolap hafız. Hafız hıfzetmekten geliyor.
Evet.
Hıfzı sıha diyorlar. Nedir hıfzı sıha kurumu? Toplum sağlığını koruyan kurum demek. Hafız ezberleyen kelimesinden gelmiyor.
Evet.
Koruyan kelimesinden geliyor.
O zaman hafızul Kur'an dediğimiz zaman.
Hafızul Kur'an, Kur'an'ı koruyan adam demek. Nereden koruyor? Unutulmaktan koruyor. Örneklendirmenin kaybolmasından koruyor. Allah'ın şeriatına kaynak olmayı insanların yitirmesine, tehlikesine karşı koruyor.
Koruyor.
Hafız koruyucu demek. Öbürü ezberci. Ezberci. Öbürü bilgisayar gibi bir şey hocam.
Evet.
Bildiğin bilgisayar. Hiçbir bilgisayar hafız değildir. Cep telefonu hafız değildir. Ama Kur'an var cep telefonlarında. Ama hafız değil. Bu hafızlık manevi bir makamın
başka bir açılım oldu. Güzel oldu hocam. Evet.
Hafızlık manevi bir makamdır. Dolayısıyla hafız insan Kur'an'ı muhafaza etmedikçe içine konan eti korumayan çürüten buzdolabı gibi olmuş olur. Muhafaza etmiyor. Muhafaza etmek zorundayız. Ayşe annemizin radıyallahu anha sözü bu işte. Siz evet. Kur'an bilmiyor musunuz? Peygamberin ahlakı dediğiniz Kur'an işte.
Evet.
Yansıyor. Onun için hafız insanın yemesi, içmesi vesairesi fark olacak. Kesinlikle farklı olacak. Ki Kur'an'ın bereketi onun yüzüne yansısın.
Evet.
Tavırlarına yansısın.
Hocam Kamerun'da Marwa diye bir bölge var. Bir ara bir ziyarete gitmiştik. Orada bayağı hafızı bol. Sebebi nedir falan dedim. Dediler ki hocam burada hafıza çok ihtiram edilir, hürmet edilir. Hatta hafız olduğu zaman bir kimse ona köylü bir ev yapar. Bir ev yapar. Artı geçinebileceği kadar bir arazi bağışlar. Hatta düğününü köy hep beraber yapar. Ve böylece burada dediler hafız sayısı oldukça fazladır. Herkes neredeyse çocuğunu hafızlığa verir. Yani bir de şöyle
üstadım. Hafızlığı ama hafızlığının getirilerine mi?
işte, veriyorlar ama. Evet. Belki hocam genç o getirilerine bakarak da hafızlığa sebatkar oluyordur ama netice itibariyle o köylünün ya da oradaki insanların hafıza böyle bir hürmetle yaklaşımı da son derece önemli. Yani bizim hani Osmanlı geleneğinde de hafız efendilere gerçekten çok farklı bir hürmet söz konusu olmuş. Şu an sanki yavaş yavaş hocam hafıza o hürmette, tazimde, saygıda sanki bir eksilme var gibi.
Yok diyemeyiz ama hocam aileler bazında annelerin, babaların Kur'an'a ihtimamında örnekler var hala elhamdülillah. Tamamen kalksa zaten gök başımıza düşerdi.
Evet.
Kur'an'a ilgi elhamdülillah devam ediyor. Fakat birden çok sebepler var hocam.
Evet.
Mesela siz senede 50 kere cuma namazına gidiyorsunuz bir camide diyelim. 45'inde Kur'an kursu talebelerine yardım edin Müslümanlar çıkışta diye anons yapılıyor. Hep birilerinin sadakalarıyla, birilerinin yardımlarıyla, Ramazan'dakiyle, kurbanda desteğiyle filan ayakta duran kurumlar hafız yetiştirirse toplum bunu kabul etmiyor.
Evet.
Hiç duydunuz mu bir camide doktorlarımız için, tıp talebeleri için lütfen yardım edin. Bayağı laboratuvar para işte masrafları varmış. Duydunuz mu bir camide böyle bir
Duymadık.
Şey? Duymadın. Hiçbir zaman o zaman her hafta hafızlara yardım edelim, Kur'an okuyorlar denen anonstan sonra sen doktorla hafızın eşit olduğunu bile göremezsin. Evet. Halbuki biri dünya, biri cennet yani. Göremezsin. Neden? Toplum onu bir defa dilenir bir düzeyde görüyor. Hatta çok garip bir örnek vereceğim. Ramazan-ı Şerif'te hafızlar camilerde mukabele okurlar.
Evet.
Sonra bir hindi namazında hafız orada Kur'an okumuş namazdan önce. İmam kalkar, cemaat bu hafızlar 30 gündür burada Kur'an okuyor. Biraz yardım toplayalım bunlara der. O çocuğun eline 100 lira, 200 lira para verirler orada. O hafızdan Kur'an'ın heybetini nasıl bekleyeceğiz sonra biz?
Evet, evet.
El yedül ulya var yani.
Evet, evet.
Üst el, alt el. O çocuk alt el durumuna düşürülmüş. Millet al hafızım, al hafızım. Ya da imam topluyor. İşte hafızlara verin, hafızlara verin. Bunlar evlenecek daha, bunların işleri var filan. Bu yani iman ettiğimiz kitabı iman düzeyimizde göremeyişimizden kaynaklanıyor.
Evet.
Evet, hafız bir put değil. Yani hafız bir insan neticede ama biz onun kara kaşına hayran değiliz.
Tabii.
Kafasındaki Kur'an-ı Kerim'e iman ediyoruz. Burada biraz böyle anlayış kıtlığı ya da kaş yaparken göz çıkarma söz konusu olduğu için Kur'an-ı Kerim ve onu ezberleyen hafızlarımızın prim düşüklüğü yaşadıklarını maalesef inkar edemeyiz. Böyle bir sıkıntımız var.
Evet.
Ve bu hocam, sıkıntıdan kurtulmak için de bir şeyler üretmek lazım.
Doğru. Bir başka belki olacak ama mesela hocam hani Kur'an İstanbul'da yazıldı, Mısır'da okundu gibi sözler duyarız. Ve gerçekten Allah zaman zaman bazen böyle çok ümmetin de gıpta edeceği, yeniden Kur'an'a nazarları çeviren çok güzel okuyucular da ortaya çıkıyor. Artı hadimler, Kur'an hadimleri ortaya çıkıyor. Abdurrahman Gürses Hoca Efendi
gibi.
Rahmetullahi aleyh. Böyle toplumdaki hamdolsun Türkiye'mizde de son zamanlarda Kur'an-ı Azimüşşan'ı güzelce okuyan, okuduğu zaman hisli bir şekilde dinlemeye vesile olan güzel hafız efendiler var. Bu noktada da bir şeyler söylemek ister misiniz?
Şimdi hocam Kur'an İstanbul'da yazıldı. Doğru. Yani hat sanatı İstanbul'da gelişti. Güzel. Mısır'da okundu. Bu da doğru. Ama hep böyle olur diye bir şey yok.
Yok.
Yani Kur'an-ı Kerim'in şartlarından biri hafızların Mısırlı olması iddia edemeyiz. Yazılacaksa İstanbul'da yazılsın. Bu cahilce olur. Bu konuşulamaz bile. Fakat bir dönem böyle oldu.
Böyle oldu.
Mısır ve hafızlık kelimesini meşhur eden işte Abdussametler ve Binşaviler, Hüseyriler, Allah onlara rahmet etsin.
Amin.
Bir nokta çok önemli hocam. Hilafet kaldırıldı ve Kur'an, ezan susturuldu. Yıllara bir bakın. O büyük hafızların Mısır'da çıktığı yıllara bakın.
Aynı yıllar önce kabul ediyor.
Evet. Rabbim burada İstanbul'da mikrofon bile bulamayan hafızların susturulduğu bir dönemde bütün dünyanın radyolardan, televizyonlardan dinleyeceği Abdüssemedleri Mısır'dan çıkardı. Buradan talebeleri, Emin Saraçları da oraya götürdü, onları Türkiye'ye getirsinler diye. Kur'an'ı susturacağını zannedenler, buradaki Nadas'a bırakılmış tarlayı anlayamadılar. Ya. Tarladan bitkiyi kuruttuk zannettiler. Meğer Allah Nadas'a bırakmış. Öbür tarladan Abdüssemedler, Minşaviler çıktı. Husayriler çıktı. Dünyayı Kur'an'ın peşinden adeta ya. Koşturdular.
Elhamdülillah.
Yani Abdüssemed'i dinlemeyen belki Hristiyan bile kalmamıştır o dönemde.
Evet.
Yani bu o dönemde Allah-u Teala'nın buradaki zulmün karşısında rahmetiydi. Ama hep böyle olacak diye bir kural yok. Şimdi bu bir yarıştır. Vesari'u emri burada geçerli. Abdüssemedleri burada çıkaracağız artık.
İnşallah.
Burada çıkaracağız. Çünkü
çıkıyor da maşallah.
Elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Benzer şeyler Mısır'da başladı bu sefer. Orada hafızların boğazı sıkılmaya başlanınca Allah-u Teala burayı saldı. Bu düzeni, bu dengeyi kuran Allah.
Celle Celle.
Firavunlar boşuna uğraştılar. Zalimler boşuna hakim zannettiler kendilerini. Değiller. Ama bir şeyi tahsiye etmemizde fayda var üstadım. Benim Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okumam için gereken egzersiz sürem diyelim 100 saatlik bir çalışmaysa, Mısırlı'da bu 40 saattir.
Evet.
Neden? Yani dedik ya, boğaz yapısı onun Kur'an'ın indiği dile yakın.
Evet.
Daha yakın. Benimki biraz daha uzak. Endonezya'daki Müslüman için belki ortalama başka bir rakam çıkacak. Ama ne benim için kapılar tamamen kapalı, ne onun için bedava elde keklik bu.
Evet.
Bunun onu Allah Teala öyle yaratmış. Ama bakıyoruz ki hafızlık heyecanı bizde daha yüksek şu anda.
Evet.
Elhamdülillah. Bir noktada onda un fazla, bende şeker fazla. Sonra iş değişiyor, onun yağı fazla oluyor, bendeki su fazla oluyor. Ama Rabbim bir ümmet olarak bizi Kur'an'a sahiplenirken görmeyi murad ediyor. Bir ne İstanbul tek başına Kur'an'ın çiçeği, ne Kahire tek başına çiçeği. Bizi gökler ümmet olarak, Kahire'si İstanbul'u bir yürek olarak görüyor.
Elhamdülillah.
Bunu da gerçekleşsin de kim ne yaparsa yapsın. Yaz.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Ben yine programın sonunu Habibullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisiyle bitirelim arzu ediyorum. Efendimiz buyuruyorlar ki, Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir.
İman var çünkü.
İman var, evet. Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Yani içine
güzel
iman
kokuyor.
Girmediyse.
Sallandıkça evet, kokuyor. Güzel, fesleğen diyelim, iyi anlaşılsın.
Fesleğen gibidir. Heh. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık ise Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi
tadı
da acıdır.
Zehir gibi.
Cenab-ı Hak inşallah Kur'an'ı hem okuyan efendim iyi bir mümin, hem de onu hayatına taşıyan iyi bir inşallah mücahit, muvahhid eylesin cümlemizi efendim. Herkese hayırlı, bereketli günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.